Ayrım 10.
Yaratıcının karşıtları olarak yaratılışı kendilerine göre yeniden oluşturmaya yöneldi. Yarattıkları dünya için arzu ile gücün kuralı dışında her türlü kuralı yadsımış olanlar. İntihara ya da çılgınlığa koştular. Yıkımın türküsünü söylediler. Ötekilere kendi kurallarını kendi güçleriyle yaratmak istemiş olanlara gelince gösterişi, görünüşü ya da bayağılığı seçtiler ya da öldürmeyi ve yıkmayı. Ama Said ve romantikler, Karamazov ya da Nietzsche sırf gerçek yaşamı istedikleri için girdiler ölüm dünyasına. O kadar ki ters bir etki sonucu bu çılgın dünyada çınlayan şey kurala, düzene ve aktöreye yönelen acılı bir sesleniş oldu. Sonuçları ancak başkaldırı yükünü üzerinden attıkları, başkaldırının gerektirdiği gerilimden kaçıp da zulümün ya da kulluğun rahatlığını seçtikleri andan sonra zararlı ya da özgürlük öldürücü olarak belirdi. İnsan ayaklanışı yüce ve trajik biçimiyle ölüme karşı uzun bir başkaldırış, genelleşmiş ölüm cezasıyla yöneltilen bu koşula karşı kızgın bir suçlamadır yalnız. Yalnız böyle olabilir. Karşılaştığımız bütün durumlarda karşı çıkış, yaratılışta uymazlık ve kapalılık, bir de süreklilik çözümü olan ne varsa ona yönelir her seferinde. Öyleyse gerçekte sonu gelmez bir birlik savı söz konusudur. Ölümün yatsınması, süre ve saydamlık isteği bütün bu yüce ya da çocuksu çılgınlıkların yaylarıdır. Ölümün korkakça ve kişisel bir yatsınması mıdır bu? Bu ayaklanmışlar arasında birçokları isteklerinin düzeyinde kalabilmek için gerekeni ödediklerine göre hayır. Baş kaldıran insan yaşamı değil, yaşamın nedenlerini ister. Ölümün getirdiği sonucu yatsır. Hiçbir şey sürekli değilse, hiçbir şey doğrulanmamışsa ölen anlamdan yoksundur. Ölüme karşı savaşmak, yaşamın anlamını istemek, kural ve birlik için çarpışmak anlamına gelir. Doğa ötesi başkaldırının temelinde bulunan kötülüğe karşı çıkma bu bakımdan anlamlıdır. Başkaldırtıcı olan çocuğun acı çekmesi değil, bu acı çekişin doğrulanmamış olmasıdır. Acı, sürgünlük, tutukluluk ne de olsa tıp ya da sağduyu bizi inandırınca kabul ettiğimiz şeylerdir. Başkaldırmışa göre mutluluk anları gibi dünyanın acısının da eksik yanı bir açıklama ilkesi bulunmamasıdır. Kötülüğe karşı ayaklanma her şeyden önce bir birlik isteği olarak kalır. Ölüme yargılıların dünyasının, koşulumuzun ölümcül ışıksızlığının karşısına baş kaldırmış insan bıkmadan, yorulmadan kesin yaşam ve kesin saydamlık gerekliliğini çıkarır. Bilmese de bir aktörenin ya da bir kutsalın ardından koşmaktadır. Baş kaldırı kör de olsa bir çiledir. O zaman baş kaldıran insan kutsala saldırıda bulunsa bile bunu bir yeni tanrı umuduyla yapar. Dinsel deneyimlerin ilk ve en derininin çarpmasıyla sarsılır. Ama düş kırıklığına uğramış bir dinsel deneyim söz konusudur. Baş kaldırının kendisi değildir soylu olan, isteğidir, elde ettiği daha iğrenç bile olsa. Hiç değilse elde ettiği iğrenç şeyi bilmek gerekir. Var olanı tümüyle yatsımayı, salt hayırı tanrılaştırdığı her seferde öldürür. Var olanı körü körüne öldürür. Yaratıcıya duyulan kin, yaratılışa duyulan kin ya da var olana duyulan tam ve kışkırtıcı bir aşk biçimine girebilir. Ama her iki durumda da öldürmeye varır ve baş kaldırı diye adlandırılma hakkını yitirir. İki biçimde de yok sayıcı olunabilir ama her ikisi de saltıkta aşırılık ister. Görünüşe bakılırsa bir ölmek isteyen baş kaldırmışlar vardır, bir de öldürmek isteyen baş kaldırmışlar. Ama aynı şeylerdir bunlar. Bir gerçek yaşam isteğiyle yanıp tutuşurlar, varlıktan yoksun kalmış, o zaman genelleşmiş adaletsizliği yaralanmış bir adalete yiğe tutmuşlardır. Hoşnutsuzluğun bu derecesinde uz kızgınlık olur. İnsan yüreğinin içgüdüsel başkaldırısının yüzyıllar boyunca yavaş yavaş daha büyük bir bilince doğru yürüdüğü gerçekse, gördüğümüz gibi evrensel öldürmeye doğa ötesi cinayetle yanıt vermeyi kararlaştırdığı dakikaya dek kör bir gözüpeklik olarak büyüdüğü de gerçektir. Ne olursa olsun doğa ötesi başkaldırının en önemli dakikasını belirttiğini kabul ettiğimiz öyle de olsa saltık yatsımada tamamlanır. Bugün dünya üzerinde parlayan ne başkaldırıdır ne de başkaldırının soyluluğu, yok sayıcılıktır yalnız. bu yok sayıcılığın kaynaklarının gerçeğini gözden kaçırmadan sonuçlarını belirtmemiz gerekir. İvan, Tanrı var olsa bile insana yapılan adaletsizlik karşısında ona boyun eğmeyecekti. Ama bu adaletsizliğin kafada uzun uzun evrilip çevrilmesi, daha keskin bir alev, var olsan bileyi, var olmaya değmezsine, sonra da yoksuna çevirmiştir. Kurbanlar son cinayet için gerekli gücü ve nedenleri kendilerine gördükleri suçsuzlukta aradılar. Ölümsüzlüklerinden umudu kesmiş, ölüme yargılı olduklarını kesinlikle anlamış insanlar olarak Tanrı'yı öldürmeyi kararlaştırdılar. Çağdaş insanın tragedyasının bugünden sonra başladığını söylemek yanlışsa, bugün bittiğini söylemek de doğru değil. Tam tersine bu öldürme çabası ta ilk çağ sonlarından başlayıp daha son sözlerini de söylememiş bulunan bir dramın en yüksek noktasını belirler. Bu andan sonra insan Tanrı'dan yüz çevirmeye, kendi olanaklarıyla yaşamaya karar verir. İlerleme Sey'den günümüze dek Tanrısız kişinin kendi kuralına göre şiddetle yaşadığı kapalı alanı gittikçe genişletmesi olmuştur. Bütün evren düşmüş ve kovulmuş Tanrı'ya karşı bir kale durumuna getirilinceye dek genişletilmiştir yasak alanın sınırları. İnsan baş kaldırıdan sonra kapanıyordu. Seyd'in trajik şatosundan toplama kamplarına dek baş kaldırmışın büyük özgürlüğü cinayetlerinin zindanını kurmaktan başka bir şey değildi. Ama sıkı yönetim gittikçe genelleşiyor, özgürlük isteği herkesi kapsamak istiyor. Öyleyse Tanrı iyiliğinin karşıtı olan tek krallığı, adaletin krallığını kurmak, tanrısal topluluğun yıkıntıları üzerine insan topluluğunu kurmak gerekir. Tanrı'yı öldürmek, sonra da bir kilise kurmak, başkaldırının değişmez ve çelişkin eğilimidir bu. Saltık özgürlük en sonunda bir saltık görevler zindanı, bir ortak çile, kısacası bir tarih olur. Bir başkaldırı yüzyılı olan 19. yüzyıl, herkesin göğsünü yumrukladığı yüzyıla, bir aktöre ve adalet yüzyılı olan 20. yüzyıla çıkar böylece. Başkaldırının aktörecisi Chamford çok önceden dile getirmişti bunu. Nasıl Dantela'dan önce gömlek gerekirse, cömertlikten önce de doğruluk gerekir. Öyleyse kurucuların çetin aktöre kuralları uğruna lüks aktöreden vazgeçilecektir. Dünya imparatorluğuna ve evrensel kurala yönelen bu esirmeli çabayı ele almamız gerekiyor şimdi. Başkaldırının her türlü köleliği teperek bütün yaratılışı kendine bağlamaya çalıştığı dakikaya geldik. Başkaldırının her başarısızlığında ortaya politik ve fetihçi bir çözüm çıktığını daha önce de görmüştük. Bundan böyle kazançları içinde bir aktörel yok sayıcılığı, bir de güç istemini benimseyecektir. Başkaldırı gerçekte yalnızca kendi varlığını fethetmek, onu Tanrı karşısında sürdürmek istiyordu. Ama kaynaklarını unutur, sonra ruhsal bir sömürgecilik yasasına uyarak sonsuza dek çoğalan cinayetler içinde dünya imparatorluğuna doğru yol alır. Tanrı'yı kovdu göğünden ama doğa ötesi başkaldırı anlayışı açıkça devrimcilik akımıyla birleşince us dışı özgürlük isteği usu tümüyle insanca bulduğu biricik fetih gücünü bir silah olarak benimseyecektir. Tanrı ölünce insanlar, yani anlaşılması ve kurulması gereken tarih kalır. O zaman başkaldırının göbeğinde yaratma gücünü de bastıran yok sayıcılık bu tarihin türlü yollarla kurulabileceğini belirtir. İnsan bundan böyle üzerinde yalnız olduğunu bildiği yeryüzünde us dışının cinayetlerine, insanlar imparatorluğuna doğru yol alan usun cinayetlerini de katar. Korkunç erekler tasarlar. Başkaldırının ta kendisinin ölümünü de tasarlar bu arada. Başkaldırıyorum, öyleyse varıza ve yalnızızı ekler. Tarihsel başkaldırı. Özgürlük, sağanakların savaş arabası üzerine yazılmış olan bu korkunç at, bütün devrimlerin özündedir. O olmadı mı, adalet düşünülmesi olanaksız bir şey gibi gelir ayaklanmışlara. Yine de bir zaman gelir, adalet özgürlüğün bir süre yasaklanmasını ister. O zaman büyük ya da küçük bir yıldırı gelip devrimi taçlandırır. Her başkaldırı bir suçsuzluk özlemidir, varlığa yönelen bir sesleniştir. Ama bir gün olur, özlem silahları kendi eline alır. Tüm suçluluğu, yani öldürmeyi ve şiddeti omuzlarına yüklenir. Böylece bayağı başkaldırılar, kral öldüren devrimler, bir de 20. yüzyıl devrimleri gittikçe daha tam bir kurtuluşu yerleştirmeye kalktıkları oranda büyüyen bir suçluluğu benimsemişlerdir. artık göz kamaştırıcı bir duruma gelmiş bir çelişki, kurucularımızın yüzlerinde, söylevlerinde parıldayan mutluluk ve umut havasını bizim devrimcilerimizin de taşımasını önlemektedir. Kaçınılmaz bir şey midir bu? Başkaldırının değerlerini belirler mi, yoksa onu çelmeler mi? Doğa ötesi başkaldırı konusunda olduğu gibi devrim konusunda da sorulacak soru budur. Gerçekten de devrim başkaldırının mantıksal bir sonucundan başka bir şey değildir. Devrim eylemini çözümlerken yoksadığı şey karşısında insanı doğrulamak yolundaki şu umutsuz ve kanlı çabayı göreceğiz yine. Devrimcilik insanın şu eğilmek istemeyen yanının savunmasını üstlenir ama ona zaman içinde egemenlik vermek ister. Kaçınılmaz gibi görünen bir mantıkla Tanrı'yı yatsıyıp tarihi seçer. Kur'an olarak devrim sözü gök bilimdeki anlamını sürdürür. Halkayı kapatan, yolun tamamlanmasından sonra bir hükümetten başka bir hükümete geçen bir devinimdir bu. Hükümet değişikliğine başvurulmadan yapılan bir mülk yönetimi değişikliği devrim değil, düzeltmedir. Başvurduğu yollar ister kanlı ister barışçı olsun, aynı zamanda politik olarak da belirmeyen ekonomik devrim yoktur. Bu bile başkaldırı eyleminden ayırır devrimi. O ünlü "Hayır ekselans, bir başkaldırı değil bu, bir devrim" sözü de bu temel farkı belirler. Tam olarak yeni bir hükümet kurulacağı kesin anlamına gelir. Başkaldırı devinimi çabucak duruverir. Tutarlılıktan yoksun bir tanıklıktan başka bir şey değildir. Devrimse tam tersine düşünceden yola çıkar. Başkaldırı yalnızca bireysel deneyimden düşünceye götüren devinimler, devrim tarihsel deneyime düşüncenin girişidir. Bir başkaldırı deviniminin tarihi her zaman için bir daha dönmemesiyle olaylara bağlanmanın, bir öğreti de bir neden gerektirmeyen karanlık bir karşı gelmenin tarihidir. Buna karşılık devrim bir eylemi düşünceye göre biçimlendirme, dünyayı kuramsal bir çerçeveye uydurma çabasıdır. Bunun için başkaldırı insanları öldürür, devrimse hem insanları hem ilkeleri yok eder. Ama aynı nedenlerle tarihte şimdiye dek bir devrim olmadığı da söylenebilir. Bir devrim olabilir ancak bu da kesin devrim olur. Halkayı kapatır gibi görünen devinim daha hükümetin kurulduğu anda bir yenisine başlar. Kargaşacılar, başta da Varlet, dolaysız anlamda hükümet ile devrimin uzlaşmaz olduğunu görmüşlerdir. Hükümet olması gibi basit bir neden dolayısıyla hükümetin devrimciliği bir çelişkidir der Proudhon. Deneyi de yapıldıktan sonra bir hükümetin ancak bir başka hükümete karşı devrimci olabileceğini ekleyelim buna. Devrimci hükümetler çoğu zaman savaş hükümetleri olmaya zorlarlar kendilerini. Devrim nedenli genişse varsaydığı savaş payı da o denli büyüktür. 1789'dan çıkan toplum Avrupa için dövüşmek ister. 1917'den doğan devrim de dünya egemenliği için dövüşür. Tümcü devrim dünya imparatorluğunu ister sonunda. Nedeni ileride göreceğiz. Bu olur mu olmaz mı bilinmez ya, oluncaya dek insanların tarihi bir anlamda birbiri ardından gelen başkaldırıların toplamıdır. Başka bir deyimle uzamda açık bir anlatım bulan geçiş devinimi zaman içinde bir yaklaştırmadan başka bir şey değildir. 19. yüzyılda inançla insan türünün ilerleyen kurtuluşu diye adlandırılan şey dışarıdan bakıldığı zaman birbirlerini aşarak düşüncede bir biçime ermeye çalışan ama yerde ve gökte her şeyi kalıcı duruma getirecek kesin devrime ulaşmamış olan sonu gelmez bir başkaldırılar dizisi olarak görünür. Yüzeysel bir inceleme gerçek bir kurtuluştan çok insanın kendi kendini kesinlemesi gittikçe genişleyen ama hiçbir zaman bitmeyen bir kesinleme sonucunu çıkarırdı. Gerçekten de bir tek devrim olsaydı artık tarih olmazdı. Mutlu birlik ve doygun ölüm olurdu yalnız. Bu nedenle tüm devrimciler sonunda dünya birliğine varma ereğini güder, tarihin bir sona ulaşacağına inanıyormuş gibi davranır. 20. yüzyıl devriminin özgürlüğü şimdiye dek ilk kez hem de açık açık Anaşarsis Clouds'un eski düşünü yani insan türünün birliğini aynı zamanda da tarihin kesin taçlanışını gerçekleştireceğini ileri sürmesidir. Başkaldırı devinimi ya hep ya hiçe açıldığı, doğa ötesi başkaldırı dünya birliğini istediği gibi 20. yüzyılın devrim devinimi de mantığının en açık sonuçlarına varmış olarak silah elde tarihsel tümlüğü ister. O zaman başkaldırı yararsız ya da gününü doldurmuş olmak korkusu altında devrimci olmaya zorlanır. baş kaldıran insan için Stirner gibi kendi kendini tanrılaştırarak ya da yalnızca tutumuyla kurtulmak söz konusu değildi artık. Nietzsche gibi türü tanrılaştırmak ve Ivan Karamazov'un dileğine uygun olarak herkesin kurtuluşunu sağlamak için üstün insanlık ülküsünü benimsemek söz konusudur. Cinler ilk kez sahneye çıkar ve çağın en büyük gizlerinden birine ışık tutarlar. Us'un güç istemiyle özdeşliği. Tanrı öldüğüne göre dünyayı insanın kendi güçleriyle değiştirip düzenlemek gerekir. İlenç gücü buna yetmediğine göre silah gerekir. Tümün fethi gerekir. Devrim her şeyden önce de özdekçi olduğunu ileri süren devrim, doğa ötesi bir haçlı seferinden başka bir şey değildir. Ama tümlük birlik midir? Bu denemenin yanıtlanması gereken bir soru bu. Ne var ki bu çözümlemenin ereği devrim olgusunu hep yeni baştan betimlemek olmadığı gibi büyük devrimlerin ekonomik ve tarihsel nedenlerini araştırmak da değil. Kimi devrim olaylarında doğa ötesi başkaldırının mantıksal gelişimini, aydınlatıcı örneklerini, sürekli izleklerini bulmak. Başlıca devrimler biçimlerini ve özgünlüklerini öldürmeden alır. Hepsi ya da hemen hepsi insan öldürücü olmuştur. Ama kimileri fazla olarak kral öldürücülükle tanrı öldürücülüğü de uygulamıştır. Doğa ötesi başkaldırı tarihi Seyd ile başladığı gibi gerçek konumumuz da kral öldürücülerle Seyd'in çağdaşlarıyla şimdilik ölümsüz ilkeyi öldürmeyi göze alamayıp da Tanrı'yı yeryüzünde cisimlendirene saldıranlarla başlar. Ama insanların tarihi ilk başkaldırı deviniminin karşılığını yani kölenin başkaldırısında gösterir bize. Kölenin efendiye karşı baş kaldırdığı yerde, ilkeler göğünden uzakta, acımasız yeryüzünde bir başkasının karşısına dikilmiş bir insan vardır. Sonuç bir insanın öldürülmesidir yalnızca. Kölelerin çıkardığı kargaşalıklar, kanlı ayaklanmalar, baldırı çıplakların savaşları, dağlıların baş kaldırıları, bütün aşırılıklara, bütün aldatmacalara karşın devrimci ruhun en arı biçimlerinde, örneğin 1905 yılının Rus yıldırıcılığında bulacağımız bir eşdeğerlilik ilkesini, yaşama karşı yaşam ilkesini öne sürer. İsa'dan 20-30 yıl önce ilk çağın sonunda Spartaküs'ün başkaldırısı örnek bir başkaldırıdır. İlkin bir gladyatörler insan insana savaşa adanmış, efendilerinin keyfi için öldürmeye ya da ölmeye yargılanmış köleler başkaldırısının söz konusu olduğunu belirtmek gerekir. 70 kişiyle başlayan bu başkaldırı sonunda en iyi Roma birliklerini ezen ve ölümsüz kentin üzerine yürümek için İtalya'nın aşağısından yukarısına doğru ilerleyen 70 bin kişilik bir ayaklanmışlar ordusu olur. Yine de Andre Prodemux'un da belirttiği gibi bu başkaldırı Roma toplumuna yeni hiçbir ilke getirmemiştir. Spartaküs'ün bildirisinde kölelere eşit haklar vaat edilmekle yetinilir. İlk başkaldırı eyleminden söz ederken çözümlediğimiz bu olgudan hukuka geçiş başkaldırının bu düzeyinde bulabileceğimiz biricik kazançtır gerçekten. Ayaklanmış kişi köleliği yatsır ve efendinin eşitliği olduğunu bildirir. Kendisi de efendi olmak ister. Spartaküs'ün başkaldırısı hep bu hak isteme ilkesini aydınlatır. Köleler ordusu köleleri kurtarır, hemen sonra da eski efendilerini kendilerine köle olarak verir. Gerçekliği kuşkulu bir anlatıya göre yüzlerce Roma yurttaşı arasında gladyatör dövüşleri düzenlenmiş, sıralara da sevinçten ve coşkunluktan çıldıran köleler yerleştirilmiş. Ama insanları öldürmek daha çok insan öldürmekten başka sonuç vermez. Bir ilkeyi başarıya ulaştırmak için bir başka ilkeyi yıkmak gerekir. Spartaküs'ün düşlediği güneş ülke ancak ölümsüz Roma'nın, tanrılarının ve kurumlarının yıkıntıları üzerinde yükselebilirdi. Spartaküs'ün ordusu da suçlarının cezasını ödemenin dehşetine düşmüş, Roma'nın üzerine yürür gerçekten, onu kuşatmak ister. Yine de bu büyük karar dakikasında kutsal duvarları görünce ordu durur, geri çekilir. İlkeler önünde, kurum önünde, tanrılar kenti önünde geriler sanki. Bu kent yıkılınca bu yabanıl adalet isteğinden şimdiye dek bu mutsuzları ayakta tutmuş olan yaralı ve çılgın aşktan başka ne konulabilirdi yerine? Ne olursa olsun savaşmadan geri döner ordu. Garip bir içgüdüyle köle başkaldırılarının kaynak noktasına dönmeye, tutkularının uzun yolunu ters yönden geçerek Sicilya'ya çekilmeye karar verir. kendilerini bekleyen büyük işler karşısında bundan böyle yalnız ve silahsız kalmış, kuşatılacak gök karşısında cesareti kırılmış bu kısmetsiz kişiler tarihlerinin en arı ve en sıcak noktasına, ölmenin kolay ve iyi olduğu ilk çığlıklar toprağına dönmektedir sanki. Bozgun ve ölüm başlar o zaman. Spartaküs son savaştan önce kendilerini bekleyen yazgı konusunda adamlarına bilgi vermek için bir Roma yurttaşını çarmıha gerdirtir. Savaş sırasında bir simge sayılmaması olanaksız olan kudurgan bir eğilimle Roma birliklerine komuta eden Crassus'a yaklaşmaya çalışır durmadan. Ölmek ister ama o sırada bütün Romalı efendilerin simgesi olan kişiyle adam adama bir savaşta ölmek ister ama en yüce eşitlik içinde. Crassus'un yanına varamayacaktır. İlkeler uzaktan çarpışır. Romalı general de kıyıda durur. Spartaküs ölecektir istediği gibi ama kendisi gibi köle olan ve onun özgürlüğüyle birlikte kendi özgürlüklerini de öldüren paralı askerlerin kılıçları altında. Crassus çarmıha gerilmiş biricik yurttaş için binlerce köleyi öldürtecektir. Bunca haklı başkaldırıdan sonra Capua'dan Roma'ya giden yol üzerine sıra sıra dikilecek olan 6000 çarmıh köleler kitlesine güç dünyasında denge bulunmadığını, efendilerin kendi kanlarının pahasını en yüksek faiziyle hesapladıklarını kanıtlayacaktır. Çarmıh İsa'nın da işkenceyle öldüğü yerdir. Birkaç yıl sonra onun bu köle cezasını sırf bundan böyle alçaltılmış yaratığı efendinin amansız yüzünden ayıran bu korkunç uzaklığı azaltmak için seçmiş olduğu düşünülebilir. Başkaldırı dünyayı ikiye bölmesin, acı göğü de sarsın, onun insanların lanetlemesinden uzak tutsun diye girer araya. En büyük işkenceyi kendisi de çeker. Daha sonra devrimci anlayışın gökyüzüyle yeryüzünün ayrılışını kesinlemek isteğiyle işe yeryüzündeki temsilcilerini öldürmekten başlayarak Tanrı'yı cisminden sıyırmakla başlamasına kim şaşar? 1793'te başkaldırı çağları bir dar ağacında sona erer, devrim çağları başlar. Kral öldürücüler. 21 Ocak 1793'ten önce de 19. yüzyılın kral öldürmelerinden önce de krallar öldürülmüştü. Ama Ravaillac, Damiens ve benzerleri kralın kendisini vurmak istiyorlardı. İlkeyi değil. Başka bir kral istiyorlardı o kadar. Tahtın uzun süre boş kalabileceğini düşünemiyorlardı. 1789 yeni çağların başlangıç noktasında yer alır. Çünkü bu çağın insanları başka şeyler arasında tanrısal hak ilkesini de yıkmak, son yüzyılların düşünce çekişmelerinde oluşan yoksama ve başkaldırma gücünü tarihe sokmak istemişlerdir. Böylece geleneksel zorba öldürmeye uslamlama sonucu bir tanrı öldürme eklemişlerdir. İnançsız denilen düşünce, filozofların ve hukukçuların düşüncesi bu devrime yardımcı olmuştur. Bu işin olabilirlik kazanması, kendini yasaya uygun bulabilmesi için kilisenin engizisyonla gelişen, yersel güçlerle suç ortaklığı etmesiyle sürüp giden bir eğilimle acı çektirme görevini yüklenerek efendilerden yana çıkması gerekmiştir. Sonsuz sorumluluğu da budur. Mihelet, devrim destanında yalnız iki büyük kahraman görmek istemekte haklıdır. Hristiyanlık, bir de devrim. Gerçekten de 1789 Tanrı iyiliği ve adaletin savaşıyla açıklanır ona göre. Mihelet, ölçü tanımaz yüzyılıyla birlikte büyük kavramlardan hoşlansa bile burada devrim bunalımının en derin nedenlerinden birini göstermiştir. Eski yönetimde krallık, yönetiminde her zaman kuralsız olmasa bile ilkesinde tartışılmaz biçimde böyle olmuştur. Tanrısal hakka dayanıyordu, yani yasallığı tartışılamazdı.